Iron 5, 0'a 1 kala, Ken Follett, sayfa 57. 1941. 138 nolu karayolu Massachusetts'te dolaştıktan sonra Rhode Island'da uzanıyordu. Gökte bulut yoktu, ay köy yollarını aydınlatıyordu. Külüstür Ford'un kaloriferi yoktu. Billy mantosuna atkısına sarılmış, eldivenlerini geçirmişti ama ayakları uyuşmuştu. Gene de pek aldırmıyordu. Başkasının erkek arkadaşı olsa da Luke ile arabada birkaç saat birlikte kalmak zahmete değerdi. Bugüne kadar edindiği deneyime göre yakışıklı adamlar genelde sıkıcı olurdu. Luke istisna gibiydi. Newport yolu bitmezmiş gibi görünüyordu ama bu uzun yolculuk Luke'un hoşuna gidiyordu sanki. Bazı Harvardlı öğrenciler çekici kadınların yanındayken huzursuz olurdu. Birbiri ardından sigara içerler, ikide bir saçlarını sıvazlarlar ya da kravatlarını düzeltirlerdi. Luke gergin değildi, arabayı rahat kullanıyor, bir yandan da gevezelik ediyordu. Trafik yoktu pek, yola baktığı kadar ona bakıyordu. Avrupa'daki savaştan söz ettiler. O sabah Radcliffe bahçesinde rakip öğrenci grupları tezgah kurmuş, broşür dağıtıyorlardı. Müdahaleden yana olanlar Amerika'nın savaşa girmesini savunuyorlar. Amerika Firsters grubu aynı şekle karşı tezi savunuyorlardı. Erkek, kadın, öğrenci, öğretmen, bir sürü insan toplanmıştı. İlk ölecek olanların Harvardlı çocuklar olması tartışmayı coşturmuştu. ''Paris'te kuzenlerim var.'' dedi Luke. ''Gitsek de onları oradan kurtarsak. Doğal olarak bu kişisel bir neden.''
''Benim de kişisel bir nedenim var. Ben Yahudiyim.'' dedi Billy. ''Ama Amerikalıları Avrupa'ya öldürmeye göndermektense ben olsam kapıları sığınmacılara açardım.'' İnsanları öldüreceğime canlarını kurtarırdım.
Anthony'nin fikri de bu.
Gecenin fiyasko ile sonuçlanması hala köpürtüyordu Billy'yi.
Anthony'ye ne kadar kızdığımı anlatamam dedi. Arkadaşlarının yerinde kalabileceğimizden emin olmalıydı.
Luke'dan teselli edici sözler bekliyordu ama Luke onu düş kırıklığına uğrattı.
''İkinizin de pek planlı hareket etmediğiniz anlaşılıyor.'' dedi dostça gülümseyerek. Ama bu sözlerde bir paylama havası olduğu açıktı. Billy bozulmuştu. Ama onu arabasına alıp götürdüğü için minnettardı. Bu yüzden ağzına gelen ters sözleri yuttu.
''Arkadaşını savunuyorsun. İyi bir şey.'' dedi kibarca. ''Ama benim onurumu korumak gibi bir görevi vardı.''
''Evet ama senin de vardı.''
Onu bu kadar eleştirmesi şaşırtmıştı. O ana kadar kibar davranmıştı.
''Demek benim suçuma?'' ''Sadece kötü talih diyelim.'' dedi. ''Ancak Anthony işler biraz ters gitseydi başınıza iş açabilecek olan bir duruma soktu seni.''
''Doğru.''
''Sen de buna hayır demedin.''
Onaylamaması bozmuştu onu. Kendi hakkında iyi düşünmesini istiyordu, nedenini de bilmiyordu. ''Her neyse, artık hiçbir erkekle böyle yapmam.'' dedi öfkeyle.
''Anthony iyi çocuktur, efendidir, biraz sivridir sadece.
Kızları naz yapar, onlara saçlarını taratır, giysilerini ütületir, tavuk suyuna çorba pişirtir.''
Luke güldü. ''Sana kişisel bir soru sorabilir miyim?''
''Sor hele.''
Bir ara göz göze geldiler.
''Ona aşık mısın yoksa?''
Beklemediği bir soruydu bu. Ama erkeklerin böyle sürpriz yapması hoşuna giderdi, yanıtı da açık oldu.
''Hayır, hoşuma gidiyor. Onunla birlikte olmayı seviyorum ama aşık değilim ona.''
Luke'un kız arkadaşı geldi aklına. Elspeth okuldaki en göze çarpıcı kızdı. Bakır rengi saçlı, kuzeyli bir kraliçenin kararlı ve solgun yüzüne sahip uzun boylu bir kadındı.
''Ya sen Elspeth'e aşık mısın?''
Bakışını yeniden yola çevirdi. ''Aşkın ne olduğunu pek bilmiyorum galiba.''
''Kaçamaklı bir yanıt bu.''
''Haklısın.''
Sorgular gibi bir bakış fırlattı ona, güvenilir biri gibi görünüyordu.
''Doğrusunu istiyorsan beni aşka en yaklaştıran kişi ama gerçek aşk bu mu değil mi bilmiyorum.''
Suçlu gibi duydu kendini birdenbire.
''Anthony ile Elspeth bizim böyle konuştuğumuzu duysa acaba ne derdi?'' dedi.
Luke öksürdü, ne yapacağını bilemedi, konuyu değiştirdi.
''Yurtta o çocuklara toslamanız kötü oldu.''
''Umarım Anthony'yi teşhis etmemişlerdir, okuldan atılabilir.''
''Tek o değil ki, senin de başın derde girebilir.''
Onu aklına getirmek bile istemiyordu. ''Beni tanıyan olduğunu sanmıyorum. Aralarından birinin orospu dediğini duydum sanıyorum.''
Hayret dolu bir bakış fırlattı kıza.
Elspeth orospu sözcüğünü kullanmazdı herhalde. Keşke ağzından çıkmasaydı o sözcük. Galiba hak etmedim de değil hani diye ekledi. Gece yarısı erkekler yurdunda ne işin vardı?
Doğrusu ahlaka aykırı davranışları haklı çıkaracak pek söz olmasa gerek.
Bu hem kendine hem de ona aşağılayıcı söz söyleyen adama serzenişti. Luke sözlerini esirgemiyordu, onu kızdırıyordu ama bu onu ilginç yapıyordu. Eldivenlerini çıkarmaya karar verdi.
Ya sen dedi, Anthony ile bana ahlak dersi verip duruyorsun.
Elspeth ile sana ne demeli, bu gece sabahın erken saatlerine kadar birlikte olmanız.
Hoşuna gitmiş gibi gülmesi şaşırtmıştı onu. Haklısın, budalanın tekiyim ben dedi. Ama hepimiz bazı tehlikeleri göze alırız.
Gerçek bu, irkildi. Atılırsam ne yaparım bilmem.
Herhalde başka bir okula giderdin.
Hayır der gibi başını salladı. Bursluyum, babam öldü. Annem de 5 parasız dul bir kadın. Ahlaksızlıktan atılacak olursam bir başka burs almayı unutmam gerek. Niçin öyle şaşırmış görünüyorsun?
Doğrusunu istersen üstün başın burslu öğrencilerininkine benzemiyor.
Giysilerini fark etmiş olması hoşuna gitmişti. Leavenworth armağanı dedi.
Yok canım.
Leavenworth cömert bir hayır kuruluşuydu. Binlerce öğrenci başvuruda bulunurdu.
Dahi misin nesin?
Onu bilmem dedi. Luke'un tepkisi hoşuna gitmişti. Geceyi geçirecek bir yer temin edecek kadar çekici olduğumu sanmıyorum.
Öte yandan kolejden atılmak demek dünyanın sonu geldi demek değil. Ne akıllılar okumayı bırakıyor sonra da gidip milyoner oluyor.
Benim için dünyanın sonu olurdu. Benim milyoner falan olmaya niyetim yok. Hastaları iyileştirmek benim amacım.
Niyetin doktor mu olmak?
Psikolog olmak istiyorum. İnsan kafasının nasıl çalıştığını anlamak istiyorum.
Niçin?
Öylesine gizemli ve karmaşık ki mantık denen şey nasıl düşünüldü? İnsanın karşısında olmayan şeyi hayal edebilmesi, hayvanlarda bu beceri yok. Anımsama yeteneği, balıkların belleği yok biliyor muydun?
Evet der gibi başını salladı.
Sonra nasıl oluyordu? Herkes aşağı yukarı müzik oktavını tanıyabiliyor dedi. 2 müzik notası, birinin frekansı ötekinin 2 misli. Beyin bunu nasıl biliyor?
Sen de ilginç buluyorsun bunu demek.
İlgisini çeken şeyin onun da ilgisini çekmesi hoşuna gitmişti.
Baban neden öldü?
Billy zor da yutkundu. Birden bir acı çökmüştü üzerine. Ağlamamak için kendini zor tuttu. Hep böyle oluyordu. Bir sözcük, herhangi bir sözcük onda nereden geldiği bilinmez bir acı uyandırıyor, konuşmasını engelliyordu.
Gerçekten üzgünüm dedi Luke. Seni tedirgin etmek istemezdim.
Senin suçun yok bunda dedi. Derin bir soluk aldı. Aklını kaçırdı. Bir pazar sabahı Trinity Irmağı'nda yüzmeye gidiyorum diye gitti. İşin tuhaf yanı suyu sevmezdi, yüzme de bilmezdi. Galiba canı ölmek istiyordu. Polis de aynı kanıdaydı. Ama jüri bize acıdı ve olaya kaza dedi. Hayat sigortasından para alalım diye. $100 topu topu. 1 yıl onunla geçindik. Derin bir soluk aldı. Başka konuya geçelim. Matematikten söz et.
Matematik diye mırıldandı. Matematik acayip bir psikoloji dedi. Şu pi sayısını ele alalım örneğin. Çemberin uzunluğunun çapına oranı neden 3.142? Neden 6 ya da 2.5 değil? Buna kim karar vermiş? Neden karar vermiş?
Uzay araştırmaları ilgini çekiyor demek.
İnsanlığın en heyecan verici serüveni bence.
İnsan zihninin haritasını çıkarmak istiyorum. Gülümsedi.
İçine oturmuş olan ayrılık acısı onu terk ediyordu.
Biliyor musun, seninle ortak bir yanımız var. İkimiz de büyük düşünüyoruz.
Güldü ve frene bastı. Kavşağa geldik. El fenerini yakıp dizi üstündeki haritaya baktı. Sağa dedi.
Newport'a yaklaşıyorlardı. Vakit çabuk geçmişti. Yolculuk sona eriyor diye canı sıkılmıştı. Kuzenime ne diyeceğimi düşünmedim dedi.
Kuzenin nasıl biridir?
Biraz o biçimdir.
Yani?
Eşcinseldir.
Luke acayip acayip baktı ya. Billy'nin kadınların seks konusunda konuşmalarını bekleyen erkeklere tahammülü yoktu.
Gene şok ettim seni değil mi?
Luke sırıttı. Senin de dediğin gibi gerçek bu.
Billy güldü. Texas vari teklifsizlikti bu. Kendisinin ufak tefek şeylerine dikkat etmesi hoşuna gitmişti.
Luke bir sapağa geliyoruz dedi.
Billy yeniden haritaya başvurdu. Kenara çek, bulamıyorum dedi. Arabayı durdurdu. El fenerinin ışığı altında haritada aramak üzere eğildi. Luke uzanarak haritayı hafifçe kıvırdı. Sıcak eli kızın soğuk eline değdi. Luke burada olacağız herhalde dedi. Kız Luke'un haritaya bakacağını, kendi yüzüne bakmakta olduğunu fark etti. Ay ile el feneri ışığı altında derin çizgiler vardı yüzünde. Saçı sol gözü üzerine düşmüştü. Kısa bir süre sonra kızın kendisine baktığını hissetti, başını kaldırıp ona baktı. Düşünmeden Billy elini kaldırdı ve küçük parmağının dış tarafıyla yanağını okşadı. Luke ona bakıyordu. Gözlerinden hem şaşkınlık hem de arzu okunuyordu. ''Hangi yola sapıyoruz şimdi?'' dedi kız fısıldar gibi. Birden geri çekildi ve arabayı vitese taktı. ''Şey'' dedi, ''sola sapıyoruz.'' ''Billy ne yapıyorum yahu ben?'' dedi kendi kendine. Luke akşam okuldaki en güzel kızla öpüşüp kucaklaşmıştı. Billy, Luke'un oda arkadaşıylaydı, neler düşünüyordu? Anthony'ye karşı duyguları bu geceki felaketten önce de aman aman değildi. Gene de onunla çıkıyordu. Dolayısıyla en iyi arkadaşıyla oynaşmamalıydı. ''Niye öyle yaptın?'' dedi Luke kızgın. ''Bilmiyorum.'' diye yanıtladı. ''Bir kastım yoktu. Kendiliğinden oldu. Yavaşla biraz.'' Dönemeci hızla dönmüştü. ''Senin için öyle şeyler hissetmek istemiyorum.'' dedi. Kız soluk soluğaydı. ''Ne gibi şeyler?'' ''Boş ver.'' Arabanın içine deniz kokusu gelmişti. Billy de kuzeninin evine yaklaştığını fark etti. Yolu tanımıştı. ''İlk sola sap'' dedi. ''Hızlı gidersen sapağı geçeriz.'' Luke frene asıldı ve toprak yola girdi. Billy'nin yarısı varacağı yere varmak, arabadan dışarı çıkıp bu dayanılması güç gerilimden kurtulmak istiyordu. Öteki yanı Luke ile birlikte durmadan gitmek. ''Geldik'' dedi. Süslü püslü saçakları olan, kapısında bir lamba yanan tek katlı ahşap bir evin önünde durdular. Ford'un farları pencere sövesinde hareketsiz duran bir kediyi aydınlattı. Kedi onlara kılını kıpırdatmadan bakıyordu. Bu insanların heyecanını anlamaya çalışırmış gibiydi. ''İçeri gel'' dedi Billy. ''Deni dönüş yolculuğunda uyuma diye bir kahve yapar sana.'' ''Teşekkür ederim, istemem'' dedi. ''Sen sağ salim içeri girinceye kadar burada beklerim.'' ''Bana çok iyi davrandın. Bunu hak etmiyordum.'' Sıkmak üzere elini uzattı. ''Arkadaş mıyız?'' dedi Luke elini tutarak. Kız Luke'un elini alıp yüzüne doğru kaldırdı, öptü ve yanağına dayayıp gözlerini kapadı. Bir süre sonra Luke'un yumuşak yumuşak inlediğini duydu. Gözlerini açtığında Luke'un kendisini seyrettiğini gördü. Luke'un eli kızın ensesine doğru uzandı, derken onu kendine doğru çekip öptü. Nazik bir öpüştü bu, yumuşak dudaklar, ılık nefes ve ensesinde gezinen hafif parmaklar. Kaba kumaştan paltosunun yakasını tutup kendine doğru çekti. Ona sarılacak olsa karşı koyamayacağını biliyordu. Bu fikir içine alev alev tutuşturdu. Vahşi bir davranışla Luke'un dudağını iki dişi arasına alıp ısırdı. Danny'nin sesi geldi birden.
''Kim var orada?''
Billy kendini Luke'dan kurtardı ve dışarıya baktı. Evde ışıklar yanıyordu. Danny kırmızı ipek bir robe de chambre sırtında kapıda duruyordu. Luke'a doğru döndü. ''20 dakika içinde sana aşık olabilirim'' dedi. ''Ama arkadaş olabileceğimizi sanmıyorum.'' Luke'a bir süre daha baktı. Onun gözlerinde de kendi hissettikleri yansıyordu. Sonra bakışlarını çevirdi ve derin bir soluk alarak arabadan dışarı çıktı.
''Billy, sen misin?'' diyordu Danny. ''Burada ne arıyorsun Allah aşkına?''
Bahçeyi geçti, kapı önündeki sundurmaya geldi, kucaklaştılar. ''Danny'' diye mırıldandı. ''O adamı seviyorum ama o başka bir kadına ait.'' Danny hafif hafif sırtını okşadı. ''Tatlım, biliyorum şu anda neler hissettiğini.'' Arabanın hareket ettiğini duydu, el sallamak için döndü. Dönerken Luke'un yüzüne baktı. Yanaklarında bir şeyin parladığını gördü, sonra da karanlıkta kayboldu. Saat 8.30. Redstone roketinin sivri burnu üzerinde bir şey asılıydı. Dik damlı ve ortasına dikilmiş bir bayrak direği olan kuşluk gibi bir şey. Yaklaşık 40 metre uzunluğundaki bu kısım güdümlü merminin 2., 3., 4. aşamalarını ve uydunun kendini içeriyordu. Amerika'daki gizli ajanların en güçlü olduğu çağ Ocak 1958 idi.
CIA'nın müdürü Alan Dulles, Eisenhower'ın Dışişleri Bakanı John Foster Dulles'ın kardeşiydi. Böylece servis yönetimle direkt hatla bağlıydı. Ama sebeplerin yarısıydı sadece bu. Dallas'a bağlı 4 müdür yardımcısı vardı. Bunlardan sadece biri önemliydi, planlama müdür yardımcısı. Planlama müdürü gizli servisin kısaltması CS olarak da tanınırdı. İran'da ve Guatemala'da sol eğilimli hükümetlere karşı darbeler düzenlemiş daireydi bu. Eisenhower'ın Beyaz Evi bu darbelerin bu denli kansız olması ve ucuza çıkması karşısında hayran kalmıştı. Hele Kore'deki gibi gerçek savaşın kaça mal olduğu düşünülürse. Planlamadakiler dolayısıyla hükümet çevrelerinde büyük itibar sahibiydi. Amerika'nın kamuoyu aynı fikirde değildi. Okudukları gazeteler her iki darbenin de yerel komünist karşıtı güçler tarafından yapıldığını söylüyordu. Planlama Müdürlüğü'nde Anthony'nin başını çektiği Teknik Hizmetler Dairesi vardı. CIA 1947'de kurulduğunda işe alınmıştı. Hep Washington'da çalışmayı hayal etmişti. Harvard'da hükümet üzerine yapmıştı mezuniyet tezini. Savaşa da gizli servisin baş artisti olmuştu. 50'li yıllarda Berlin'e atanmış, tünel açarak Amerikan sektöründen Sovyetler tarafına bir telefon hattı uzatmış ve KGB'nin telefonlarını dinlemişti. Bu tünel 6 ay kadar farkına varılmadan kalmıştı. Bu arada CIA birçok değerli gizli bilgi elde etmiş bulunuyordu. Soğuk Savaş'taki en büyük istihbarat darbesi olmuştu bu. Anthony'nin ödülü de üst bir mevkiye terfi etmek olmuştu. CIA'nın Amerika Birleşik Devletleri içinde faaliyette bulunmasının yasaklanmış olması önemsiz bir engeldi. Teknik servis kuramsal bakımdan bir eğitim dairesiydi. Virginia'da acemilere evlere nasıl girilip nasıl gizli mikrofon yerleştirileceğini, kodları, görünmez mürekkep kullanılmasını, diplomatlara nasıl şantaj yapılacağı, muhbirlerin nasıl zorlanacağı konusunda kurs verilen büyük eski bir çiftlik evi vardı. Ancak eğitim de ABD dahilindeki her türlü gizli işi örtbas etmeye yarıyordu. Anthony'nin yapmak istediği hemen hemen her şey sendika patronlarının telefonlarının dinlenmesinden tutun da mahpuslar üzerinde bir takım ilaçların denenmesine kadar eğitim alıştırması çerçevesi içine giriyordu. Luke'un gözaltında tutulması da bu cümledendi. Anthony'nin bürosunda 6 deneyimli ajan toplanmıştı. Büyük, oldukça çıplak bir odaydı. Uzun savaş zamanından kalma tek tük mobilya vardı. Küçük bir yazı masası, çelik bir dosya dolabı, ayaklar üzerine tahta konularak yapılmış bir masa ve açılır kapanır sandalye takım. Langley'deki yeni merkez elbette kumaş kaplı divanlar, maun lambrilerle dolu olacaktı. Ama Anthony sadeliği seviyordu. Anthony ajanlara nutuk çekmekteyken Pete Maxwell, Luxton surat resmiyle giysilerinin daktilo edilmiş tarifini geçirmekteydi. Bugünkü hedefimiz yüksek güvenlik belgesi taşıyıcısı, orta düzey Dışişleri Bakanlığı memurudur dedi. Bir tür sinir krizi geçiriyor. Pazartesi günü Paris'ten uçakla geldi. Pazartesi gecesi Carlton Oteli'nde kaldı ve salı günü içki partisine gitti. Gidiş o gidiş. Bütün geceyi dışarıda geçirdi. Bu sabahta kimsesizler evindeydi. Güvenlik riski olduğu besbelli. Ajanlardan biri, Kızıl Riefenberg elini kaldırdı. Soru. Sor. Neden buraya çekip neler olup bittiğini sormuyoruz kendisine. Soracağız, er geç. Anthony'nin bürosunun kapısı açıldı ve içeri Carl Hobart girdi. Tıknaz, kabak kafalı, gözlüklü bir adamdı. Uzmanlık hizmetleri şefiydi. Bu bölüme teknik hizmetlerden başka kayıtlar ve şifre çözme işi de giriyordu. Kuramsal bakımdan Anthony'nin üstüydü. Anthony için için omurdandı ve Hobart'ın en azından bugünkü işe burnunu sokmamasını diledi. Anthony nutkuna devam ediyordu. El atmadan önce neler yaptığını, nereye gittiğini, varsa eğer kimlerle temas kurduğunu bilmemiz gerekiyor. Böyle bir durumda karısıyla arasında bir şey geçmiş olabilir. Ama öte yandan karşı tarafa bilgi vermeye de kalkabilir. İster ideolojik nedenlerden olsun, ister ona şantaj yaptıklarından falan. Ama şu anda büyük gerilim altında. Yurduna ihanete kalkışacak olursa onu ele geçirmeden önce elde edebileceğimiz bütün bilgileri toplamak zorundayız. Hobart söze karıştı. Kimmiş o? Anthony yavaşça ona doğru döndü. Küçük bir eğitim alıştırması. Kuşku konusu olan bir diplomatı gözaltına alıyoruz.
Bu işi FBI'ya bırakın dedi Hobart aniden.
Hobart savaşta deniz kuvvetleri istihbaratında çalışmıştı. Casusluk onun için düşmanın yerini saptamak ve orada ne yaptığını öğrenmek gibi basit bir işti. Amerikan gizli servisi emektarlarına ve pis oyunlarına kızıyordu. Amerikan gizli servisinde çalışanlar korsandı. İşlerini savaş sırasında öğrenmişler, bütçe denen şeye, protokole kulak asmazlardı. Bürokratlar ifrit oluyordu onların vurdum duymazlığına. Anthony de korsanların korsanıydı. Küstah ve gözü pek biri. Canilik elinden gelen en iyi işti.
Anthony Hobart'a ters ters baktı. Niçin?
Bu FBI'nin işi, bizim işimiz değildi ondan. Amerika'daki komünist casuslarını yakalamak. Bunu benim kadar sen de bilirsin.
İpin nereye uzandığını bilmek zorundayız. Doğru iş görürsek bir sürü bilgi edinmiş olacağız. Oysa FBI'cılar kızılları elektrik sandalyesine oturtarak propaganda peşindeler sadece.
Kanun böyle.
Ama bunun saçma olduğunu sen de biliyorsun, ben de.
Fark etmez.
5. ayrımın sonu. Sayfa 68.